أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله تبارك وتعالى bu dualarınızı inşallah öz lütfü keremiyle kabul buyursun. Değerli kardeşimiz, çok muhterem alim arkadaşım, Arif kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Allah tevfikatlarını artırsın inşallah. İmam-ı Zaman sallallahu aleyhin özel inayetlerini kendilerine nasip eylesin. Bizleri feyze getirdiler. Allah inşallah muvaffak eylesin. Dünya ve ahiret saadetini kendilerine nasip eylesin inşallah. Perşembe akşamları bahsimiz, biliyorsunuz, akaid konusu ele almaktayız. Ve akaid konusunda da Allah Tebarek ve Teala'nın sıfat-ı subutiyesinden kudret sıfatının üzerine de bahsediyorduk. Bu konuyu ulaşmıştık. Özetle arz ettik ki Hak Teala'nın sıfat-ı subutiyesinden bir diğeri de kudret sıfatıdır ki bunun Hak Teala'da olduğunu, kudret sıfatının bir cemal sıfatı olarak varlığının ispatlarından, ispatlayıcı delillerini arz ettik. Bugün yine bu sıfatla ilgili bir başka boyutunu ele alacağız. O da budur ki Hak Teala ne fakat kudret sıfatına sahiptir. Belki arz edeyim ki hatta Hak Teala'nın kudret sıfatı diğer sıfat-ı subutiyeyi, cemaliyesi gibi ve zat-ı hakkesi gibi hiçbir kayıt ve hiçbir had ve sınırı yoktur. Zatının mutlak olduğu, muhit olduğu her şeyi kuşattığı gibi vücudunun mutlak bir vücut olduğunu ve hiçbir şeyin Allah'ın vücuduna bir sınır getirmediği gibi kedalike aynı şekilde kudreti de mutlaktır ve her şeyi kuşatmıştır. Her şeye kadirdir diyoruz. Her şeye kadirdir derken maksat şudur ki varlık aleminde var olan, meydana gelen, oluşan her şey istisnasız mutlaka Allah'ın kudreti dahilinde gerçekleşir ve Allah'ın kudretinin müdahalesiyle gerçekleşir. Hiçbir iş, hiçbir hadise, hiçbir olay olmaz ki mutlaka onun vukuunda Hak Teala'nın kudreti sebep olmasın. Hatta yani her şey, varlık aleminde olan bütün hadiseler, bütün olgular, bu arz edeyim ki hatta biz insanlar ki insanlar gibi hür varlıkların meydana getirdiği, yaptığı olaylardakine kudretle gerçekleşir. Ve keza cin mesela ki o da yine hür olan bir varlıktır. Onun yaptığı şeyler, yani varlık aleminde her tesir, her etki mutlaka Allah'ın kudretiyle oluşmaktadır. Biz bunu tevhid bahsında tevhid-i ef'ali bölümünde ele almıştık. Orada özetle demiştik ki Allah'ın tevhidinden birisi de tevhid-i ef'al, fiildeki tevhiddir. Manası budur ki varlık aleminde olan her işin arkasında mutlaka Hak Teala bizatihi bulunmaktadır ve Allah'ın kudretiyle oluşmaktadır. Bunu söylerken karşımıza arz edeyim ki bazı kesimlerden itiraz geldi, gelmektedir. O da şu ki bu itikadımıza, bu beyanımıza bir Müslümanlardan bir grupların itirazı var. Bir de arz edeyim ki İslam dışı çevrelerden itiraz var. Müslüman çevrelerinden itiraz, İslam toplumu içerisinde yer alan ve Mutezile mezhebi olarak bilinen mezhebe inanan kesim, bu sözümüzü insanın ve insan gibi hürriyetiyle iş yapan, yani insanların yaptığı işlerde ve insan gibi kendi iradesi ve hürriyetiyle iş yapan faillerin işinde kabul etmiyor. Diyor evet, her şey Allah'ın kudretiyle olur. Ancak bunun bir istisnası var. Meğer insanın yaptığı fiiller, meğer insan gibi hür olan cinlerin yaptığı fiiller, onlar, bunların fiilleri Allah'ın kudretiyle gerçekleşmiyor. Bunu kabullenemeyiz diyorlar, Allah'ın kudretiyle oluştuğunu. Varlık aleminde insanın fiilleri dışındaki her hadise, bizim bildiğimiz, bilmediğimiz bütün olaylarda Allah'ın kudreti söz konusudur. Allah'ın kudretiyle gerçekleşmesi söz konusudur. Sebep olarak arkasında Allah'ın kudreti yatmaktadır. Sadece insanda bunu kabullenemiyoruz ve insan gibi hür olan varlıkta kabullenemeyiz. Niye? Çünkü diyorlar ki eğer insanın yaptığı fiiller Allah'ın kudretiyle gerçekleşirse, Allah'ın kudreti bu işlerin arkasında bir sebep olarak var olur ise, bu durumda insan artık gerçekte o işin faili olmamaktadır. O işi var eden sebep ve var edici yapan bir unsur olarak görülemez. O işin faili olarak kabul edemez. Edemeyiz. Allah yapıyorsa bu işi, insanın yaptığını Allah'ın kudreti gerçekleştiriyor ise, insanın yaptığını Halik'i de Allah ise, o zaman demek ki bu iş insanın kendisine ait değil. Ait değil. Hem de insanın özgür bir varlık olmasıyla çelişiyor. İnsan özgür bir varlıktır derken biz, maksadımız budur ki, yani insan kendi işini kendi iradesiyle ve kudretiyle yapmaktadır. Eğer Allah'ın kudreti bunlar insanın yaptığını meydana getiriyor ise, bu durumda demek insanın kendisi devredişi kaldı. İnsan bir hürriyetiyle çelişti bu. İnsan hür bir varlık değil. İnsanın kudreti ve iradesi devre dışı kalıyor. Bu devre dışı kalsın ne olar? Diyor o zaman bütün öğretiler, bütün din temelinden yıkılar. Niye? Çünkü din insanın özgürlüğü üzerine kurulan bir öğretidir. İnsanı yaptığından sorumlu tutuyor din. Diyor ki insan sen yaptığından sorumlusun, iyi ise iyi sonuca ulaşırsın, kötü ise kötü sonuca ulaşacaksın. Bunun temelinde ne yatır? insanın özgürlüğü yatır. İnsanın kendi irade ve gücüyle işini yapma boyutu yatmaktadır. Böyledir ki din bunun için gelmiş. Eğer bu insanın işine Allah'ı mı katar isense, Allah bunun kudreti bunu yapıyor ise, o zaman insan devre dışı, o zaman artık insanda sorumluluk diye bir kavram olmaması lazım. Çünkü hiçbir kimse kendi yapmadığı işten dolayı sorumluluk tutamaz, tutulamaz. O zaman ne mükafatın bir manası var, ne de cezanın bir temeli var, bir az edeyim gerekçesi olabilir. Bir kimseyi kendi yapmadığı fiilinden dolayı cezalandırmak zulümdür, adalete aykırıdır. Bir kimseyi de kendi yapmadığı, kendi irade ve gücüyle gerçekleştirmediği fiilinden dolayı mükafatlandırmak da ebestir, hikmete aykırıdır. Mükafat orada hak edilir ki bir iş kendi iradesiyle ve kendi gücüyle yapılır. Ve ceza orada hak edilir ki yine aynı şekilde. O zaman peygamber göndermenin de bir anlamı yok. Peygamber gelir insana diyor ki iyi iş yap, kötü işten sakın. Bu nerede söz konusu olabilir? Oradaki ben yapabileyim bu işi. Eğer benim yaptığım işleri tümünü Allah yapıyorsa, Allah'ın kudreti ile oluşuyorsa, sebep Allah'ın kudreti ise daha bu davetin, bu mesajın, bu çağrının anlamı nedir? Yani ben özgür, hür varlık, gücü, kendi işi kendi elinde olan bir varlık değilim ki bana bu davet gönderildi. Dolayısıyla demişler ki, arz edeyim ilk olarak eğer Allah'ın kudretini insanın yaptıklarına da desek bu Allah'ın kudretiyle gerçekleşir, birinci olarak ne olur? Din anlamsız olur. Hürriyet ortadan gidiyor. Ceza ve sevabın anlamı kalmıyor. Ceza adalete aykırı, sevap da hikmete aykırı. Ebes bir şey. Bu ilk. İkinci bir işgal daha var burada demişler ki olmaz ki Allah beşerin yaptığının arkasında Allah'ın gücü ola. O da nedir? O da budur ki beşerin yaptığı, biz bazen nedir? Güzel işler olduğu gibi çirkin işler de var bizim işimiz içerisinde. Küfür var, fasıklık var, çirkin ad edilen işler var bizim yaptıklarımız içerisinde. Zaten ceza da onun içindir. Ceza çirkinlerden dolayı. Bizim çirkinliklerimizden dolayı bize Allah Tebaka Teala bir kural koymuş ki bu çirkinliklerde bulaşanları cezalandıracağız. Siz de öte taraftan diyorsunuz ki Allah'ın gücü bunu meydana getiriyor. Manası budur ki yani bu çirkin şeyleri Allah gerçekleştiriyor demektir. Çirkin işleri Allah'a atfetmektir bu. O halde bu iki gerekçeden dolayı Allah her şey Allah'ın gücüyle gerçekleşiyor ama insan ve insan gibi özgür kabul edilen varlıklar hariç. Onların biz özgürce yaptıkları işlerde burada Allah'ın kudreti söz konusu değil. Burada bu varlıklar müstakildirler. Kendi güç iradeleriyle ve kendi güçleriyle gerçekleştirirler. Öyle ki Allah'ın farz edelim kudreti ve iradesi beşerin irade ve kudretiyle çelişse bile beşerin işinde beşerin kendi irade ve kudreti geçerlidir. Allah'a rağmen beşer kendi işini yapar. Beşer isterse isyan eder velev kerihallah, Allah istemese bile. İsterse itaat eder ve onun kimsenin Allah Teala'nın orada bir iradesi olmasa bile. Böyle demiş Mutezile. Mutezile Allah'ın kudretine Demiş Allah'ın kudreti tamam, bütün varlıklarda geçerli, bütün işlerde, bütün olgularda, bütün hadiselerde Allah'ın kudretidir. Bunun bir istisnası var. Beşer ve beşer gibi özgür olan varlıkların özgürce gerçekleştirdiği işlerde burada istisna. Ha, bizim özgürce olmayan işlerimizde yine Allah yapıyor. Mesela kalbimiz bizim özgürlüğümüz çalışıyor kan. Mesela kan dolaşımımız dolaşıyor mesela örneğin. Ama bu bizim irademizden olmuyor ki. Bunu Allah yine yapıyor. Allah'ın kudretidir yapıyor. İnsanın kalbini çalıştırıyor, attırıyor mesela kan dolaşım bedende yapıyor filan. Bu yine Allah'ın. Bizim kendimize de olan bir takım işler var ki bizim irademiz dışında olan. O da yine Allah'ın işidir. Allah yaratıyor, Allah'ın kudreti yaratıyor. Ama mesela beşerin konuşması gibi, gitmesi, gelmesi, yemesi, içmesi gibi veya beşerin kendi eliyle yaptığı işler gibi konularda burada Allah'ın iradesi ve kudreti burada sınırlıdır. Ne Allah'ın kudreti oraya müdahildir, ne de iradesi. Çünkü diyor ki eğer müdahil etsek, bir tarafını tutsak adalet ortadan gidiyor. Diğer tarafını tutsak hikmet ortadan gidiyor. Eğer Allah Teala mesela diyelim ki beşeri tuta yaptığı yanlıştan dolayı cezalandıra yap bu diyecek, beşer diyecek, ya Rabbi benim gücümün, irademin bir müdahalesi yok. Senin kendi iraden, kendi gücümle yaptın bunları. Benim ne sorumluluğum ne? Ceza verse zulüm, adalet gider. Yok herkese istisnasız aferin deyip mükafatlandırsa bu da yine ebes bir şeydir. Hak edilmeyen bir şey olmuyor. Dolayısıyla demek ki burada demiş istisna var. Bu istisnayı bu Müslümanlardan koyan, Müslümanlardan bir grup istisnayı koydukları gibi bu istisnayı daha geniş çerçevede koyanlar da var Allah'ın kudretine. O da ne? O da bu bakış açısıdır. Bakmışlar demişler ki varlık alemine biz baktığımızda görüyoruz ki varlık alemindeki işleri iki kategorizide değerlendirebiliriz. İki sınıfa ayırabiliriz. Bir güzel, faydalı, doğru işler var. Bir takım işler var ki varlık aleminde bir takım olgular var, hadiseler var, oluşlar var ki tamamıyla hayırdır. Ama bir takım olgular da var ki biz bunları zararlı olarak görüyoruz. Zararlı olgular var. Şer sayılan işler var. Demişler ki olamaz ki hem şerri ve hem de hayrı diyelim ki Allah'ın kudreti gerçekleştirir. Çünkü eğer desek ki tamam hayrı dedik, Allah hayırlı bir varlıktır. İlim sahibi varlıktır, kemal sahibi bir varlıktır, mutlak hayırdır. Bunları Allah'a isnat etmemizde bir mahsur yok. Aklen bir sorun çıkmıyor. Ama şer olan şeyleri, zararlı olan şeyleri, faydasız olan şeyleri Allah'a isnat ettiğimizde bu olmaz. Niye? Çünkü o zaman lazım gelir ki Allah Tebareke ve Teala şer olan işleri de yapsın ve yaratsın gücüyle. Bir varlık da şerri yapması için ya iki sonuçtan birisi olmalıdır. Ya demek ki hayır, yani mutlak hayır değil, yani zıt yapıya sahiptir ki hem şeyi var, az edeyim ki hayır yönü var, hem şer yönü var. Veyahut da en azından diyelim ki eğer ki on sırf hayır ise Allah Teala, şer niçin Allah yapsın? Demek ki o zaman ya bilgisinde eksiklik var, ya gücünde eksiklik var ki şerre engel olamıyor. O zaman demişler ki hayır kardeşim, biz hayırı diyelim Allah yaratmaktadır, şerri ise Allah'tan başka bir şey yarat, meydana getirir. Şerrin mebde-i kaynağı Allah dışıdır. Şer olan şeyleri Allah'ın kudretine istinad edemeyiz. İki tane faile, iki tane güç kaynağına kayıl olmak zorunda kalmışlar. Birisi Demişler ki hayır güç kaynağı o Allah. Bir de şer güç kaynağı Allah'ın karşıtı. Yezdan ve Ehremen. İki tane güç odağı varlık aleminde var demişler. Bu arz edeyim ki burada varlık aleminde şer konusunu, zararlı varlıklar konusunu hatta bazıları daha da bir ballandırarak ele almışlar. Demişler ki aslında kardeşim bakın niye öyle düşünüyorsunuz? Yani gelip bir hayır mebde, bir şer, bir yani bu esen varlık aleminde şerrin olması, zararlı varlıkların olması, faydasız varlıkların olması aslında siz Allah denilen bir evreni yaratıcıya inananları yalanlamaktadır. Aslında bu delildir ki bu evreni meydana getiren, bu varlığı meydana getiren o varlık sizin iddia ettiğiniz gibi ilim, kudret, hikmet, bütün güzelliklerin sahibi olan bir varlık değil. Hayır. Bu delildir buna ki varlık aleminin temelinde ilimden, bilgiden, hikmetten, hayırdan, bütün bu kavramlardan yoksun bir şey yapmaktır. Sen varlık aleminin temeli bütün şuurdan ve bilgiden yoksun maddeden ibarettir. Madde kendiliğinden aradaki çakışması, vuruşması birbiriyle tesadüfen bu evreni meydana getmiş. Elbette şuur olmadığından dolayı maddede hayırlı varlıklar da ortaya çıktığı gibi şerli varlıklar da, zararlı varlıklar da ortaya çıkmıştır. Yani daireyi daha geniş almışlar itirazı ve kendilerince varlık aleminde tespit ettikleri bu şer konusunu Allah'ın inkarına bir delil olarak sunmaya çalışmışlar. Mutezile şer konusunu sadece insanın fiilleriyle sınırlandırdı. Yani insanın dışındaki zararlı varlıklar olarak tespit edilen varlıkları da yine dedi ki Allah yaratıyor da bir sorun görmedi. Fakat insanın fiilindeki şerleri, yanlışlıkları dedi ki bunu Allah'a nispet vermeyelim çünkü bunu Allah'a nispet verdiğimiz takdirde insanın özgürlüğü elinden gidecek. O zaman din ortadan kalkacaktır ve cennet, cehennem, mükafat filan anlamsız olacaktır. Adalet söz konusu olmayacak. Fakat iş, bu şer itirazını insanın fiiliyle sınırlı kıldı. Ama bu dediğimiz şey daha geniş daireyi almış oldu. Bu tekisi. Yani Allah'ı inkar edenler. O zaman demek ki biz Allah'ın kudretinden bahsederken ve Allah'ın kudretinin genişliğinden, kapsayıcından, her şeyin Allah'ın kudretiyle oluştuğu itikadını savunurken biz 2-3 merhalede bahsetmemiz gerekir. Birinci merhale, ilk önce öyle kendimizden yola çıkacağız, Müslümanlardan. O Müslümanlar ki arz edeyim ki Allah'ın kudretinin her şeyi Allah'ın kudretiyle oluştuğunu görüşünü inkar ediyorlar insanda. Diyorlar bu doğru ta insana kadar doğru insanda değil. İlk önce Mutezile'nin cevabını vermemiz lazım. Mutezile'nin cevabını verirken de hemen birinci aşamada insanın özgürlüğüyle bunlar itiraz ettiler. Dediler ki Allah'ın kudretinin kuşatıcı olduğunu, her şeyi kuşattığını, her şey Allah'ın kudretiyle olur dediğimiz takdirde insanın elinden özgürlüğü gidecektir. İnsan artık özgür varlık olmayacaktır. Bu sorunu çözmemiz lazım. Şer meselesine, zararlı varlıklar meselesine gelince artık hem insan ve hem insan dışında yani hem o iki yaratıcıya kayıl olanlara veya hatta hem de arz edeyim ki Allah'a inkar etme vesvese kılan ateistlere kadar bunların da cevabını vermek zorundayız. Yani çözmeliyiz bu sorunu. Temelinden çözmeliyiz. Birinci olarak acaba insanın yaptıklarını Allah'a nispet verirsek, Allah'ın kudretiyle olur derirsek bu insandan özgürlüğü alır mı? İnsanı mecbur bir varlık kılar mı? Mutezile'nin iddia ettiği gibi, yoksa insanın Allah'ın kudretiyle olur dememiz insanı özgürlüğüne hiçbir zarar vermiyor. İnsan aynı zamanda özgürdür. Bunu halletmemiz lazım. İkinci aşamada hemen şer konusuna geçeceğiz. Şer konusuna geçerken de artık şer meselesini Mutezile'ye cevap vermekle yetinmeyeceğiz. Belki hem o iki kaynağa varlık aleminde, iki yaratıcıya kayıl olanlara cevap vermek zorunda kalacağız bundan dolayı. Hem de ateistlere cevap vereceğiz ki kardeşim siz ki bahane ediyorsunuz varlık aleminde şer bunu gösterir ki bu varlık alemi yaratan bilinçli, ilim sahibi, hikmet sahibi bir sebep söz konusu değil, bir yaratı söz konusu değil. Belki maddede kendiliğinden oluşmuştur. Dolayısıyla niçin kendinizi zorluyorsunuz böyle buna bir yaratıcı çıkarmaya? Onların cevabını vermek zorundayız. Ancak arz edeyim ki bu meselelerin çözümüne gitmeden önce bir noktayı yine ben hemen burada vurgulamak zorundayım. O da şu ki, bakınız Mutezile'nin Allah'ın kudretiyle insanın fiili gerçekleştiği takdirde artık insanın kendi kudreti devre dışı kalır demesinin temelinde ne yatıyor? Bunu ilk önce çözmemiz lazım. Bu anlayışı bir temelini anlamamız lazım. Mutezile niye böyle düşünüyor? Çünkü diyor bir Allah'ın kudreti diyorsun, bir de insanın kudreti. Yani Mutezile iki tane alternatif kudret ortaya koyuyor. Allah'ın kudreti, insanın kudreti. İki paralel güç. Diyor ki kardeşim eğer desen ki insanın yaptığı Allah'ın gücüyle olursa artık bu güce bir şey kalmadı. Gerekçe kalmadı. İnsanın gücünü diye bir gücün anlamı kalmadı. Yok eğer insanın yaptığı insanın kendi gücüyle olacaksa o zaman Allah'ın gücünün ne işi var burada? İki paralel güç görüyor burada. İki paralel. Allah'ın gücü ve beşerin gücü. Sonra diyor ki bir işi bir güç meydana getirir. İki tane güç meydana getirmez ki. Bir işin bir tane faili olur. Bir işin bir şey yapanı olur. Bir tane sebep olur. Sen diyorsun ki bu beşerin işini hem Allah'a nispet ediyorsun, Allah'ın kudreti yapıyor diyorsun, hem beşere. Bu olmaz, bu çelişkidir. Bu iki tane sebebin bir olayda müdahil olmasıdır. Bir olayın iki tane sebebi olmaz. İki tane ayrı yapan olmaz, fail olmaz. Bir olay tek fail olur. Ya de Allah, ya Allah dersen o zaman insanın özgürlüğü ortadan gider. Ya de beşer, o zaman da Allah'ın kudretini demek ki burada Allah'ın kudretiyle ne oluyor? Demek Allah'ın kudreti bir sınırı var. Nerede Allah'ın kudreti biter? Beşerin kudreti başladığı yerde Allah'ın kudreti biterdi. Bu anlayış paralel iki tane kudret görmeden kaynaklandı. Bu anlayış temelinde zattaki tevhidde iki paralel varlık görmeden kaynaklandı. Biz bunu bahsetmiştik zattaki tevhidde. Demiştik ki Müslümanların birçoğusu Allah'ın zattaki tevhidine anlayışı sayısal tevhiddi. Yani Allah'ı da bir varlık olarak yani varlıkların kenarında, yanında, paralelinde bir varlık olarak görüyorlar. Bir tane varlık var varlık aleminde, o da Allah'tı. Onun dışında diğer varlıklar da var. Mesela insan var, yer var, gök var. Bunları paralel görüyor. Paralel gördüğünden dolayı da işte burada da yine Mutezile aynı. Allah'ın varlığını ve Allah'ın gücünü, beşerin varlığı, beşerin gücünün paralelinde gördüğünden dolayı diyor, iki tane varlık olmaz bir şeyi meydana getirsin. Bir şeyin bir tane sağlam yapan olan. Ve orada ne dedi ki? Allah'ı görmeyi de bundan dolayı bunlar arzu ediyorlar. Allah'ı niye görüyorlar? Göreceklerini sanıyorlar. Çünkü diyorlar Allah'ı da yani bir varlıkların içerisinde bir varlık olarak şimdi addediyorlar. Diyorlar ama bu varlık şimdi bu dünyadayken bize uzaktır. Göremiyoruz. Yarın kıyamet günü cennette yakınlaşacağız. Yakınına geleceğiz. Yakınına göreceğiz. Yani Allah'ı bir paralel varlık olarak addediyor. Demek ki Mutezile'nin bu itirazının temelinde bu yatıyor. Bir de ehl-i sünnetleri de eşaire var edin. Eşaire burada ne demişti bize? Eşaire de burada Mutezile'nin aykırınız demiş. Demiş kardeşim biz burada diyoruz ki Allah'ın kudretidir ki her şeyi meydana getirir. Peki beşerin kudretini de devre dışı bırakıyor. Yani Mutezile'nin itirazını kabul ediyor. Diyor Mutezile dedi ki Allah'ın gücünü devre dışı bıraktı. Beşerin gücünü müdahale etti fiillerinde beşerde. Eşaire bunun aksini diyor. Diyor ki ne? Burada kardeşim Allah her şey Allah'ın kudretiyle olur. Beşerin kudreti diyor o hiçbir etkisi, tesiri olmayan, hiçbir faydası olmayan bir varlık da orada. Beşerin yaptığını da Allah yaratır. Beşerin kendi kudretinin, iradesinin hiçbir etkisi yok. Peki Mutezile itiraz ediyor. Ya burada o zaman nedir yani? Peki gerek cennet, cehennem, sorgusu, mesuliyet ortadan kalkar. Diyor kalksın. Şimdi diyor ki Allah tabaraka teala dilediğini yapar. Beşere yaptırır işi sonra da sorgular. Sen Allah'ı mı sorgulayacaksın? Sizin bu itirazınız Allah'ı sorgulamaktır. Allah tabaraka teala kendi beşerin elinden bir takım işleri yaptırır. Yarın da isterse sorgular, isterse affeder, isterse cennete girer, isterse cehenneme girer. Allah ne yapıyorsa güzel. Sen Allah'a itiraz mı ediyorsun? Sizin bu itirazı Allah'a itiraz. Dolayısıyla Mutezile Allah'ın kudretini devreye sokarak, Eşaire Allah'ın kudretini devreye sokarak beşerin kudretini devre dışı bırakmıştır.
Hocam bu zalim hükümlerden hep buradan geliyor değil mi?
Tabii. Diyor ki, sen diyor Allah mutileri cehenneme de güçsü götürsün. Ne olacak yani? Hem yaptırsa hem sorgulasın. Sorgulasın ne olacak? Dolayısıyla bu eşairenin de bu anlayışın da temeline gene aynı tevhid anlayışı yatıyor. Yani eşaire de gene Allah'ın kudretini ve Allah'ın varlığını paralel görüyor beşere. Ancak diyor ki Allah egemendir ve beşeri devre dışı bırakıyor, Allah'ı devreye sokuyor. Bu iki anlayışın da arz edeyim ki asıl sorun, asıl yanılgı nereden başladı? O zattaki, tevhiddeki, sayısal tevhide inanmaktan başladı. Yani Allah'ın kudretini paralel kudret, Allah'ın varlığını paralel varlık görmeden kaynaklandı. Biz burada gerek ilk önce bu konunun izahını yapmalıyız ki, beşerin yaptığı da Allah'ın kudretiyle oluyor. Aynı zamanda beşerin de kudretiyle oluyor. Bu bir çelişki değil, iki kudret müdahalesi değil ve bu insanın hürriyetini ortadan kaldırmıyor ve bu itirazlar varit değil. Bunun tevcihi, yani bunu anlatmak, bunu anlamamız ilk başta gerekiyor. Yani ispattan önce tasavvur etmemiz lazım. Ancak o tasavvura geçecek vakta diyorum ki sizi yormuyor mu? Bakıyorum ki konu ağırdır, felsefi konudur. Bu tasavvuru bırakalım. İlk önce konunun tasavvurunu bir sonraki celsede tasavvur edelim. Sonra ispat edelim. Sonra da birer birer hem Mutezile'nin hem Eşaire'nin hem o iki mebdeye müşriklerin ve hem de ateistlerin bu itirazlarını birer birer ele alıp çözelim yani. Konu ağır konudur değil mi? Ve ince konudur. Ve bunu inşallah bunu çözdükten sonra hayır, şer, kaza, kader, beşerin özgürlüğü hepsi inşallah birer birer zihnimizde çözülecektir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi tahirin.